Ayrım 19. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 190. 20. Kehanet. Cuma 22 Nisan. Nils bir gece Taken Gölü'nün adacıklarının birinde uyurken kürek sesleriyle uyandı. Gözlerini açar açmaz, keskin bir ışıkla göz kapakları kırpıştı. Önce bu pırıltının göle nereden geldiğini anlayamadı. Ama sonra, sazların kıyısına yanaşmış bir kayık gördü. Kayığın arka tarafında, demir bir halkaya takılı, katrana bulanmış bir meşale, alev alev yanıyordu. Meşalenin kızıl ateşi, gölün loş sularında yansıyor, bu güzel kızıllık, şüphesiz balıkları kendisine çekiyordu. Çünkü ışığın çevresinde kımıl kımıl bir yığın siyah çizgi oynaşıyordu. Kayıkta iki ihtiyar durmaktaydı. Biri küreğe oturmuştu. Öteki arka sırada ayaktaydı. Elinde kaba dişli, hayli kısa bir zıpkın tutuyordu. Kürekçi fakir bir balıkçıya benziyordu. Ufak tefek, kara kuru bir adamdı. Üstünde ince ve eski bir ceket vardı. İyi kötü her havada balığa çıkmaya alışkın olduğu ve soğuktan korkmadığı belliydi. Öteki ise iyi giyimli, besili bir adamdı. Sözü geçen ve çevresinde tanınmış bir köylüye benziyordu. Tam çocuğun yattığı adacığın karşısına gelince, köylü kayıkçıya "Burada duralım," dedi. Ani bir hareketle zıpkınını suya daldırdı. Geri çektiğinde zıpkının ucunda koca bir yılan balığı kıvranıyordu. Balığı zıpkının dişlerinden çekip çıkarırken "İşte," dedi. "Hayli irilerinden biri daha. Bu geceki nevaleyi de doğrulttuk sanırım. Artık dönebiliriz." Ama arkadaşı küreklere asılmadı. Dalgın dalgın çevresine bakınıyordu. "Bu akşam göl ne güzel," dedi. Öyleydi gerçekten. Yaprak kımıldamıyordu. Gölün yüzü çizgisiz, dümdüzdü. Ta ötelere kadar. Yalnız kayığın izi bozuyordu düzlüğü. Meşalenin ışığında bu iz, altından bir yol olup çıkıyordu. Gök duru ve masmaviydi. Binlerce yıldız göz kırpıyordu. Batıdan başka her yönde kıyılar, kamış adacıklarının arkasında kayboluyordu. Batıda ise Omberg Dağı yükseliyordu. Bu dağ dikti, yüksekti. Gecenin bu vakti, gündüzden daha heybetli gözüküyordu. Kocaman bir üçgen olup göğün bir parçasını kapatıyordu. Köylü gözlerini meşaleden kamaşmasın diye başını çevirdi ve çevresine göz gezdirdi. "Evet, güzel bir ülke," dedi sonunda. "Yalnız bizim Doğu Gotya'nın en iyi yanı güzel oluşu değildir." "Bundan daha değerli nesi olabilir ki?" diye sordu kürekçi. "Doğu Gotya şimdiye kadar hep sevilen ve değer verilen bir eyalet olmuştur."
"Öyledir herhalde," dedi kayıkçı.
"Bundan sonra da hep böyle olacaktır."
"Acaba,"
dedi öteki. Köylü doğruldu. "Bu konuda bizim ailede babadan oğula anlatıla gelen eski bir hikaye vardır," dedi. "Bunu her önümüze gelene söylemeyiz ama senin gibi eski bir arkadaşa nakledebilirim." Köylü neredeyse baştan sona ezbere bilinen eski bir masalı anlatır gibi, "Bir zamanlar burada, Doğu Gotya'da, Ulvasa kasabasında," diye söze başladı.
Evet, Ulvasa kasabasında gelecekten haber verebilen, insanların başına eskiden gelenleri bildiği gibi ileride gelecekleri de bilebilen keramet sahibi bir kadın yaşarmış. Ünü çok yaygınmış. Ta uzaklardan ona fal baktırmaya gelirlermiş. Bir gün Ulvasalı kadın, o zamanlar bütün kadınların yaptığı gibi büyük odasında oturmuş, iplik eğirirmiş. İçeri yaşlı bir köylü girmiş. Kapının dibine oturmuş. Bir süre ses çıkarmadan durduktan sonra, "Şu anda aklından geçenleri bilmek isterdim kadıncağızım," demiş. "Derin ve mübarek şeylere daldım," diye karşılık vermiş kadın. "Öyleyse içime dert olan bir şeyden şu anda söz açmam münasebetsiz olur," demiş adamcağız. "Herhalde tarlanın çok ürün verip veremeyeceğini merak etmektesin. Oysa bana imparatorla papa haber göndermişler. İlki tacının kaygısına düşmüş. Ne olacağını soruyor. Öteki de belindeki anahtarın derdinde." "Cevabın pek iç açıcı olmayacağı benzer," demiş köylü. "Tevekkeli, senin için her yerde şom ağızlı demiyorlar." Bu sözleri duyunca Ulvasalı kadın dudaklarını ısırmış ve iyice yerine kurularak, "Ya, demek öyle diyorlar," demiş. "Pekala, öyleyse sen de soracağını sor. Bakalım içini rahatlatacak bir cevap verebilecek miyim?" Köylü, Doğu Gotya'nın gelecekte ne olacağını merak ettiğini, onun için kendisine geldiğini anlatmış. Dünyada memleketi kadar sevdiği hiçbir şey yokmuş. İyi bir cevap alırsa, bu dünyadan göçüp gidene kadar içi rahat edecekmiş. Ulvasalı bilgiç kadın, "Bütün istediğin buysa, cevabımdan hoşnut kalacaksın sanırım," demiş. "Çünkü Doğu Gotya'nın daima onu diğer ülkelerden yüce kılacak bir şeylere sahip olacağını söylemem için falcı olmaya da lüzum yok." "Ağzına sağlık kadıncağızım," demiş köylü. "Bir de bunların neler olacağını bir bilsem, başka derdim kalmazdı."
"Neler mi?" demiş Ulvasalı falcı kadın. "Doğu Gotya'nın bugün bile ünlü bir eyalet olduğunu bilmiyor musun? İsveç'te Alvastra ve Vreta gibi iki manastırı, Linköping'deki gibi iki katedrali olan başka bir eyalet var mıdır sanıyorsun? Bir eyaleti yüceltmek için bundan alası olur mu?"
"Dediğin doğru," diye onaylamış köylü. "Fakat ben çok gün görüp geçirdim. İnsanların anlayışının zamanla değiştiğini iyi bilirim. Bir gün gelir, ne Alvastra'yla Vreta, hatta ne de katedralimiz eyaletimizi yüceltmeye yetmez diye korkuyorum."
"Sözlerinde gerçek payı yok değil," demiş falcı kadın. "Ama bundan dolayı sakın kehanetime inanmazlık etme. Yakında Vastena'ya yeni bir manastır yaptıracağım. Öyle ki bütün kuzeyde bir eşi daha bulunmayacak. Soylusu, köylüsü, herkes onu ziyarete gelecek. Herkes bu eyaleti, sınırları içinde böyle kutsal bir yer olduğu için dilinden düşürmeyecek." Köylü bu güzel haberin onu mutlu kıldığını söylemiş.
"Ne var ki?" demiş sonra. "Bu dünyada her şeyin sonu yok olmaktır. Ya günün birinde Vadstena Manastırı da yıkılıp giderse, eyaletin ünü neye dayanacak? Bir de bunu bilsem sevinirdim."
"Ama sen de çok şey bilmek istiyorsun," demiş Urvasalı kadın.
"Mamafi, bana geleceğin sırlarını açan kahinliğim sayesinde senin bu soruna da cevap verebilirim.
Vadstena Manastırı daha ününü kaybetmeden yanı başına bir şato yapılacak. Çağının en güzel şatosu olacak bu. Krallar, prensler onu ziyarete gelecekler. Böyle değerli bir binaya sahip olmak, eyalet için bir övünç vesilesi olacak.
Şimdi içim daha rahat, demiş ihtiyar köylü. Ama ben çok gün görüp, çok gün geçirdim. Bu dünyanın deptebesinin ne kadar geçici, ne kadar boş olduğunu bilirim. Şatoda günün birinde viraneye dönerse, eyaletimiz nesiyle insanları kendisine çekecek?
Pek de meraklıymışsın, demiş urvasalı kadın. Ama benim gözüme şu anda Finspank ormanlarında bir canlılık, bir kaynaşma görünüyor. Orada yüksek fırınların, demir ocaklarının yapıldığını görüyorum. Eyaletin ünü, demiri işlemedeki ustalığıyla sürecek sanıyorum. Köylü bunun onu çok sevindirdiğini inkar etmemiş. Ancak,
dünya bu, demiş. Demir fabrikalarının ünü de kalmazsa, acaba eyaletin ününü sürdürecek hala bir şey olacak mı?
Ulvasalı kadın, İlahi köylüm, demiş. Sen de amma yetinmeyen biriymişsin. Ama işte daha uzakları da görüyorum. Orada, yaban illerde savaş vermiş senyörlerin, gölün kıyılarına yaptırdıkları şatoya benzer koca koca binalar var. Öyle sanıyorum ki, bunlar eyaletin en nadide süsleri olacak.
Hepsi güzel, hepsi hoş. Ama ya bu şatoların da bozulup harabeye döneceği bir zaman gelirse?
Diye itiraz etmiş köylü. Hiç tasan olmasın, demiş falcı kadın. Vatern'in hayli yakınlarında, Medevi çayırlarında, maden sularının kaynağını görüyorum. Bu kaynakların eyaletimize istendiğinden çok ün sağlayacağını umarım.
Ne iyi, ne iyi, demiş köylü önce.
Sonra sormaktan hala vazgeçmeyip,
peki, demiş. Ya insanların başka kaynaklardan şifa bulacağı bir gün gelirse?
Falcı kadın gene, hiç üzülme, demiş. Ayrıca Motala'yla Mem arasında bir yığın adam görüyorum. Memleketin ortasında bir kanal açıyorlar. Bu kanal bitince Doğu Gotya adı dillere destan olacak. Köylünün merakı hala sürermiş. Ulvasalı kadın, Motala'daki çağlayanların çarkları döndürdüğünü de görüyorum, demiş. Demiş ama artık yüzünü de kan basmaya başlamış. Sabrı tükenmek üzereymiş. Gene de devam etmiş. Motala'da çekişlerin indiğini, Norköping'de dokuma tezgahlarının çalıştığını duyuyorum.
Bak, bu da güzel bir haber, karşılığını vermiş köylü. Fakat her şeyin geçici olduğunu düşünüyorum da, bunların da bir gün unutulmasından korkuyorum.
O vakit, Ulvasalı falcı kadının sabrı taşmış. Sana göre bütün bunlar geçici, öyle mi? Demiş. Dur, ben sana hep kalıcı olan bir şeyi haber vereyim. Dünya yerinde durdukça, bu memlekette senin gibi laf anlamaz, inatçı, dediği dedik köylüler olacak hep. Anladın mı şimdi? Falcı kadın sözlerini bitirince köylü derin bir oh çekmiş. Yerinden kalkmış, kadına teşekkür üstüne teşekkür etmiş. Artık içi rahatlamış olarak köyünün yolunu tutabileceğini söylemiş. Kadın onun bu davranışına bir anlam verememiş.
Allah Allah, demiş.
Bu sözle bu kadar sevinecek ne var ki? Gerçekten anlamıyorum.
Öyleyse anlatayım kadıncağızım, demiş ihtiyar. Kralların, papazların, senyörlerin, şehirlilerin yapacağı şeylerin ömrü uzun olmaz. Ama siz bana Doğu Gotya'da daima namuslu, metin köylülerin bulunacağını söylediniz. O zaman ülke, şimdiki onurunu hep koruyacak demektir. Çünkü yalnız toprağın tükenmez bağrında çalışanlar, bir ülkenin refah ve onurunu yüzyıllardan yüzyıllara ulaştırabilirler.
Abayollu Kadife. Cumartesi 23 Nisan. Nils çok yükseklerden uçuyordu. Altta büyük Doğu Gotya Ovası uzanıyordu. Çocuk ağaç kümeleri arasında çan kuleleri gözüken beyaz kiliseleri sayarak vakit geçiriyordu. Kısa bir süre içinde 50 kadar saydı. Daha da çoğalınca peşini bıraktı. Çiftliklerin çoğu iki katlı, beyaz, büyük evlerden meydana geliyordu. Öyle alımlı şeylerdi ki Nils böylesini gördüğünü hatırlamıyordu.
Anlaşılan bu ülkede köylü yok, dedi kendi kendine. Köylülerinkine benzer çiftlikler olmadığına göre.
Bu esnada yaban kazları bağırmaya başladı.
Burada köylüler beyler gibi yaşarlar. Burada köylüler beyler gibi yaşarlar.
Ovadan kar ve buz kalkmıştı. İlkbahara ait tarım işleri başlamıştı.
Tarlalarda yol alan bu yengeçler ne ki? Diye sordu çocuk. Öküz koşulu sabanlar, diye cevap verdi kazlar bir ağızdan.
Öküzler öylesine yavaş hareket ediyordu ki, neredeyse kımıldamıyor sanırdınız. Kazlar onlara bağırdı.
Bu gidişle gelecek yıla yetişemeyeceksiniz. Bu gidişle gelecek yıla yetişemeyeceksiniz.
Öküzler cevap vermekte gecikmediler. Burunlarını havaya kaldırıp böğürdüler.
Sizin hayatınız boyu yapamayacağınız yararlı işi biz bir saat içinde yaparız.
Kimi yerde de sabanları atlar çekiyordu. Tabii atlar öküzlerden daha hızlı hareket ediyordu. Ama kazlar, onlara da takılacak bir şeyler buldular.
Öküzlere ait bir işi yapmaya utanmıyor musunuz?
Atlar da,
ya siz?
Diye kişniyorlardı.
Siz boş gezenin boş kalfası olarak dolaşmaya utanmıyor musunuz?
Atlarla öküzler işteyken, koç evde kalmış, avluda dolaşıyordu. Yeni kırkılmıştı, canlılık doluydu. Çocuklarla oynaşarak, bekçi köpeğini kulübesine kovalayarak vakit geçiriyor, sonra da sanki oranın efendisi kendisiymişçesine kurumlu kurumlu böbürleniyordu. Yaban kazları geçerlerken,
''Koçum, koçum, yününü ne yaptın?''
diye bağırdılar. Koç uzun uzun meleyerek
"Nar köpürte drak fabrikalarına gönderdim."
diye karşılık verdi.
"Koçum, koçum, boynuzlarını ne yaptın?"
Koçu çileden çıkarmak için bundan büyük hakaret olamazdı. Çünkü zavallının boynuzları hiç çıkmamıştı. Öylesine hiddetlendi ki kendini kaybederek uzun bir süre avlunun çevresinde dolandı, durdu ve başıyla havayı dövdü. Yolda bir adam yürümekteydi. Önüne Skanya'dan getirdiği henüz süt kuzusu çağında bir domuz yavrusu sürüsü katmış gidiyordu. Yavrular birkaç haftalık ya var ya yoktu. Adam onları kuzeyde satmayı umuyordu. Yavru domuzlar öyle küçüktüler ki mini mini adımlarla yürüyor ve kendilerine güven duyabilmek için birbirlerine sokuluyorlardı. Dokunaklı bir sesle diye bağırıyorlardı.
"Bizi bu küçük
yaşımızda anamızdan babamızdan ayırdılar. Biz zavallı yavrular, biz şimdi ne olacağız?
Yaban kazları bu zavallı yavrucaklara aldırmayıp geçemezlerdi. Onları avutmak için,
''Merak etmeyin, her şey yoluna girecek, göreceksiniz!''
diye bağırdılar. Bu koca ovayı geçerken, Nils'in birdenbire aklına, vaktiyle İsveç tarihi kitabından okuduğu bir bölüm geldi. Orada anlatılan hikaye şimdi gözünün önünde canlanır gibiydi. Hikayede altın sırmalı, kadifeden bir eteklik anlatılıyordu. Kadife kumaş, yol yoldu. Yalnız bir yolu abadan dokunmuştu. Ama biri bu aba yolu öyle inciler ve değerli taşlarla süslemişti ki, sırma işlemeli kadifeden daha zengin, daha pırıl pırıl olmuştu. İşte yukarıdan Doğu Gotya'ya bakarken, Nils'in aklına bu abayollu kadife geldi. Gerçekten de bu eyalet, kuzeye ve güneye doğru yayılan, dağlık ve ormanlık bölgeler arasında sıkışmış, büyük bir ovadan meydana geliyordu. Bu yükseltiler, alımlı bir mavi ile, sabah güneşinin ince altın örtüsü altında pırıldamaktaydı. Çıplak tarlalarıyla, bitimsizmiş gibi uzayıp giden ovanın seyri, kadifenin aba yolundan daha az güzel değildi. Ama insanlar şüphesiz ovada yerleşmişlerdi. Çünkü ova cömert ve iyiydi. Onlar da onu ellerinden geldiği kadar süslemişlerdi. Böyle yükseklerden uçarken oraya buraya serpiştirilmiş şehirleri ve çiftlikleri, kiliseleri ve fabrikaları, şatoları ve koca demir yollarıyla ova, Nils'e sanki mücevherlerle süslüymüş gibi geldi. Tuğladan damlar parıldıyor, pencere camları değerli taşlar gibi ışıldıyordu. Sarı yollar, parıltılı raylar ve mavi kanallar ipekli bir dokuma gibi uzayıp gidiyordu. Linköping, ortasındaki katedrali, elması çevreleyen bir inci yığını gibi sarıyordu. Kırlardaki çiftlikler de küçük süs iğnelerine ve değerli taştan düğmelere benziyordu. Kumaşın deseni çok muntazam olamayabilirdi. Ama Nils'in gözlerinin önüne serilen bu manzara doyulup bıkılacak cinsten değildi. Kazlar Omberg bölgesinden ayrılmış, Göta kanalına doğru yol alıyorlardı. Kanal da yaz kılığına bürünüyordu. İşçiler kıyılarda bazı şeyleri onarmak ve tesfiye havuzlarının büyük kapılarını katranlamakla meşguldü. Her yerde ilkbaharı layık olduğu biçimde karşılamak için çaba harcanıyordu. Şehirlerde bile. Boyacılar ve dülgerler iskelelerinin tepesine tünemiş, dış duvarları onarıp boyuyor, gündelikçi kadınlar açılmış pencerelerin pervazları üzerinde camları siliyordu. Rıhtımlarda yelkenli ve buharlı gemiler onarılıp boyanıyordu. Yaban kazları Norrköping'de ovayı bırakıp Kolmerden ormanına doğru bir kavis çizdiler. Bir süredir sap yamaçlarının eteklerindeki çukurlar boyunca dönemeçler yaparak giden eski bir köy yolunu takip ediyorlardı. Nils birden bir çığlık attı. Keyifle ayağını sallarken tahta pabuçlarından biri aşağıya düşmüştü.
Beyaz kaz! Pabucumu düşürdüm!
Beyaz kaz geride kaldı ve yere doğru alçaldı. Ama Nils yolda gezinmekte olan iki çocuğun pabucu aldıklarını gördü.
Beyaz kaz!
Diye bağırdı.
Çabuk yüksel! İş işten geçti. Biri buldu pabucu.
Aşağıda, yolda, kas çobanı kız Asa'yla, kardeşi küçük Mats, gökten düşen bu mini mini pabuca hayretle bakıyorlardı.
Bunu yaban kazları düşürdü, dedi küçük Mats.
Çoban kız Asa, Bir an ses çıkarmadan küçük pabuca baktı. Sonra düşünceli bir sesle, "Hatırlıyor musun küçük Mats?" dedi. Evet, Koster'den geçerken bir çiftlikte adamların deri külot pantolonu ve basit bir işçininki gibi tahta pabuçları olan bir cinden söz ettiklerini duymuştuk. Daha sonra küçük bir kız çocuğu tahta pabuçları olan bir kaza ata biner gibi binmiş bir cin görmüştü. Hani bir gün evimize geldiğimizde biz de aynı şekilde mini minicik bir adamla karşılaşmıştık. O da beyaz erkek bir kazın sırtına binip uçtuydu. Şimdi yukarıdan geçen ve pabucunu düşüren belki de odur.
Evet, olabilir, dedi küçük Mats.
İki çocuk pabucu evirip çeviriyor, dikkatle inceliyordu. Haksız da değillerdi. Öyle her Allah'ın günü sokakta bir cinin pabucu bulunmazdı.
Hey Mats!
Diye bağırdı birdenbire çoban kızı Asa. Baksana! Kenarında yazılı bir şeyler var bunun.
Evet, haklısın. Ama harfler o kadar küçük ki. Dur bakayım. Ve Vetra. Aa! Vetra Vemmen köklü Nils Holgersson yazıyor burada.
Acayip,
dedi küçük Mats.
Bundan daha acayip bir şey görmedim.
19. ayrımın sonu. Sayfa 200.